Merhaba. Yeni bir Şen Psikologlar'da karşınızdayız. Merhaba Pınar Ork.
Merhabalar.
Bugün Ayça katılmıyor programa çünkü yoğun biliyorsun şeyler yaşadı.
Evet, evet.
Artık bir pauz yani, aldı.
Annesini dün son yolculuğuna uğurladı.
Evet.
Evet.
Bir pauz aldı. Menopauz da o pauzdan mı geliyor acaba?
Olabilir aslında, evet. Bir şeyin durması, değil mi? Bir şeyin duraklaması.
Evet, bugün nelerden bahsedeceğiz Pınar?
Bugün yine boşanmalardan bahsedelim. O günki programda kaldığımız yerden devam edelim istedim aslında ben.
Tamam.
Boşanmalar ve kayıplardan bahsedelim diye düşündüm. Çünkü boşanma da aslında ölüm kadar aslında zor geçirilen bir kayıp. Ölümden sonra en zor olarak adlandırılan kayıp olarak geçiyor psikolojide. Gerçekten zor bir kayıp.
Ama bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. 20 sene önceki boşanma gibi değil artık. 20 sene önce bir felaket gibiydi. Hele 30-40 sene evvel daha da kötü herhalde. Şimdi artık yani en azından toplumun bakışı değişti sanki.
Yani kişiye göre aslında değişiyor. Her şey kişiye göre değişiyor aslında. Eskiden boşanmalar da bu kadar çok değildi. Eskiden çok azdı. Şu an evet çok fazla var ama herkesin algılaması farklı. Herkesin deneyimi, çocukluk geçmişi, çocukluk yaşantıları farklı. Yani kayıp algısı aslında kişinin strese toleransıyla, farklılıklara toleransıyla, yeni yaşam stiline adaptasyonuyla, uyumuyla aslında açıklanan bir şey. O yüzden evet bazıları daha kolay geçirirken, daha kolay atlatırken bazıları benim çalıştığım danışanlarımda görüyorum mesela çocuklarına çok fazla duygusal olarak yük bindiriyorlar. Çocuklarıyla bu dönemi aşmaya çalışıyorlar. Ki bu çocuklar eğer küçükse kaç yaşında olursa olsun aslında yetişkin bir çocuk da olabilir bu. Yetişkin bir evlat da olabilir 30'lu 40'lı yaşlarında. Çocuklara yansıtılan bu duygusal yüklerin, duygusal sıkıntıların çocuklara yansıtılması gerçekten çok olumsuz bir durum oluyor.
Bu... Kimisi de ama çocuklar kötü etkilenmesin diye sürekli erteliyor bu şeyi.
Aynen. Aynen.
Değil mi?
Evet.
Hatta öyle bir şey var ya, kadın 100 yaşında, adam 105 yaşında boşanmaya karar veriyorlar. Biliyor musun onu?
Bir anlatır mısınız?
Ondan sonra mahkemeye gidiyorlar işte. Hakim diyor ki siz deli misiniz diyor. Bu yaşa kadar evli kalmışsınız diyor. Bundan sonra mı boşanacaksınız? Evet diyor karı koca. Biz diyor aslında daha önce boşanacaktık ama çocuklar etkilenmesin diye ölmelerini bekledik diyor.
Vay. Yani.
Yani öyle.
Yani.
Bu bir karar mizahı tabii ama.
Aynen. Aynen. Yani o tabii böyle çok fazla yürüyen evlilik var. Evet. Çocukları için yürütülen çok fazla evlilik var. Ama şöyle bir şey yaşadım geçen hafta sonu. Bir çift danışanım vardı. Konuşuyoruz çocuklarıyla ilgili. Yani güzel bir çift, tatlı bir çift. Çocukları yoğun sağlık problemleri yaşıyor doğduğu andan itibaren. Böyle durumlarda bazen karı kocalıklar çok olumsuz olarak etkilenebilir. Çünkü eşler tamamıyla çocuğa yükleniyorlar. Çocuğa bütün enerjilerini veriyorlar. Hı-hı. Dedim hani böyle zor yıllar geçirmişsiniz. Hı-hı. Karı kocalığınız bundan nasıl etkilendi diye sordum. Şöyle bir cevap aldım. Bizde dedi boşanma yoktur dedi. Bizde de evlenirken dedi o kapı kapatılır dedi. O kapı kapandığı zaman dedi o kapıdan çıkamayacağını bildiğin için çözüm ararsın dedi. Biz dedi her zaman çözüm ararız dedi. O yüzden dedi hiçbir zaman bu kapı düşünülmeyecek. Bu kapının açılması düşünülmeyecek. Biz bu koşulla evlendik ve şu anda evliliğimiz, karı kocalığımız bu hastalıklara ve sorunlara rağmen çok da güzel ilerliyor diye bir cevap verdi bana.
Yani onu görmüyorlar, yok sayıyorlar onu boşanmayı.
Öyle bir şey yok dedi.
Yani İtalya böyleydi. Hı. Biliyorsun kilise asla boşanmayı kabul etmiyor.
Evet, Katolikler.
Hı hı. Mesela benim annem babamın ikinci evliliği. Hı hı. Fakat kilise onları tanımıyordu.
Hı. Yani ikinci evlilik diye tanımıyordu.
İkinci evlilik diye tanımıyordu. Aslında biliyorsun Protestan dini de bu boşanma yüzünden doğdu. Bir İngiliz kralı boşanabilsin diye kendine yeni bir din yarattı ve Anglikan mezhebi doğdu. Hı hı. Zaten ondan sonra da o adam Arthur galiba.
Arthur.
8. Arthur mü ne? Birçok karısını da hem boşandı hem de birçok karısını da öldürdü.
Yani.
Öyle bir adam.
İşte yani.
Henry evet. Galiba 8. Henry.
Olabilir.
Hatırlamıyorum şimdi ama.
Olabilir. Yani işte bakış açısı, yaşamlar yani bak o çift mutluydu ama aslında o da bir nevi bakış açısı. Evet. Gerçekten bir şeyler çözüm aramamak için insanlar çok kısa yoldan boşanmayı da tercih edebiliyorlar aslında. Evet. Özellikle bakıyorsunuz evliliklerin ilk 3 senesinde boşanmalar çok yüksek. Evet. Daha sonra 10 seneye doğru çıktıkça biraz daha azalıyor. Yıl sayısı arttıkça biraz daha azalıyor. İstatistikler düşüyor. En yoğun boşanmalar evliliğin ilk 3 senesinde yaşanıyor.
İlk 3 senesi.
İlk 3 sene.
İkinci yoğunluk?
İlk 8 sene. İkinci yoğunluk 8 senede.
Çünkü 7. yılda kritik gösteriyor
evet,
bazıları. Evet. Mesela İtalya'da boşanmak çok zordu. Yani İtalya'da iki kişi de boşanmak istese, dünyanın en kötü şeyini de yapsalar, hakim karşısına gittikleri zaman hakim diyordu ki, o da kiliseden etkilenmiş herhalde. Ben diyordu kum saatini çeviriyorum. Bu kum saati bitince geleceksiniz. O kum saati de 3 sene.
3 sene.
Yani 3 seneden önce bana gelmeyin gelme diyordu. Çünkü bir daha barışabilirsiniz boşanmak. Çünkü boşanmak anlık tepkiden de olabiliyor.
Tabii onlar da
üç
var.
3 sene bekleyin diyordu. Şimdi ama o kanun değişti ve 6 aya düşürdüler bunu. Ve bunun üzerine İtalya'da boşanmalar değil evlilikler arttı. İnsanlar artık yani boşanmak kolay diye evlenmeye başladılar.
Tabii doğru, orada evlilik şeyi çok düşüktü. Partner evet oluyorlardı, birlikte yaşama vardı. Doğru. Evet. Doğru. Yani bir de bizde şeyler var mesela, bu çok kadına şiddet, yoğun karı koca kavgaları, ardından mahalle işte komşular karı kocayı barıştırıyorlar. Aman şey yapmayın, karı kocayı barıştırma. Şimdi bunlar aslında çok riskli şeyler. Öyle barıştırma diye bir şey yok. İnsanları barıştırmak diye bir şey. İki yetişkinin aslında kendilerinin bir çözüm arayıp bulması ve ortaya çıkarması gerekiyor. Öyle büyüklerin, mahalle komşuların araya girip barıştırması, ondan sonra işte kadın cinayeti çok daha büyük şeyler olabiliyor.
Ama geleneklerde bu var mı, barıştırma? Çünkü benim bildiğim geleneklerde karı koca arasına girilmez diye.
Girilmez denir. Ama değil hep mi duyarız o üçüncü sayfa haberlerinde. Karı kocayı barıştırmak, şey yapmak, aman evlilik bozulmasın, aman iyi olsunlar. Bunlar hep bizim kültürümüzde de var olan şeyler aslında düşününce.
Evet. Şimdi bu genelde boşanmalarda şöyle bir kötü boşananlar var değil mi? Yani bütün seferberlik halinde savaş ilan ediliyor. Bel altı, bel üstü her şey vuruluyor. Böyle boşananlar da var. Bir de bunun tersi de var. Yani biz aslında çok iyiyiz babanla ama çok iyi anlaşıyoruz. Hiç sorun yok ama bir müddet ayrı yaşayacağız gibi böyle içi boş nutuklar atılıyor. Ve aslında en yakınımız olan çocuğa karşı ben bunları da samimi bulmuyorum.
Aynen, aynen.
Değil mi? Yani bir şekilde huzurun gelebilmesi için biraz agresyon sağlıklı ve sıhhatli bence.
Kesinlikle katılıyorum. Şimdi mesela çalıştığım bir öğrencim var. Mutlu bir ailenin içinde yetişmiş gibi gözüküyor. Resim olarak diyorum. Resim olarak. Yani birçoğumuzda da var aslında bu resimler. Anne, baba, çocuklar. Güzel resimler, fotoğraflar var. Ama o ailelerin içinde dediğiniz gibi agresyon yok, samimiyet yok, tartışma yok. Sanki her şey iyi gibi. Hatta kelimesiyle danışanım anlattı. Mesela babam gelirdi eve, iyi akşamlar derdi dedi. İyi akşamlar ne kadar böyle aslında resmi bir kelime, hani iyi akşamlar. Ben dedi bu iyi akşamlarla büyüdüm. Şimdi bu veya işte 25 sene sonra boşanıyorlar. Artık hani kız büyük bir kız, yetişkin bir kadın. Fakat o samimiyeti görmemiş ve ilişkilerinde hiçbir şekilde samimiyet kuramıyor. Samimi ilişkiler kuramıyor kendi hayatında. Çünkü ailede bunu gördü.
Evet. Ya bir tek boşanmakta olmuyor bu dışa böyle. Yani ne deniyor ona? Kol kırılır, yen içinde kalır muhabbeti. Evli çiftlerde de dışa karşı hep çok iyi anlaşıyor. Evet, bir mastürbasyonu var yani.
Aynen.
Değil mi? Bu bizim toplumumuzda çok var.
Var. Aman dışarıda mesela yine çok duyuyorum. Ayrılar. Yıllarca ayrılar ama düğüne, bir böyle davete bilmem neye giderken beraber gidiliyor. Kol kola giriliyor. Herkes bizi bir bilsinler. Ama yıllardır ayrı yaşanıyor. Evet. İnsanlar bizi bir bilsinler. Düğünlere, derneklere, şeylere beraber gidiliyor.
Sonra bir bakıyorsun bu çok iyi anlaşıyor gözüken çift bir anda boşanmış.
Aynen.
Mesela biz bu konuda Ayça ile çok iyi. Çatır çatır kavga ediyoruz yani. Herkesin içinde de ediyoruz. Yani çok böyle kavgamız oldu.
Yani samimiyet her zaman iyidir. Hele ki şimdi karı koca denince artık her şeyi beraber yaptığın bir kişi. Samimi olmadığın, oynadığın bir kişi ile nasıl bir hayat geçer ki? Hep o zaman o maskeler. Niye bu kadar fazla hastalıklar türüyor? Kanserdi, depresyondu, kalp rahatsızlıklarıydı, yok şeker hastalığıydı. Her şey, sürekli bir hastalık şeyi şu an baktığımız zaman.
Olanı hep yaşamamaktan.
Aynen öyle. Maskeli yaşamak. Maskeli. Hep üstümüzde kıyafetler, üstümüzde tamam iş dünyasında bir nevi giyiyoruz kıyafetlerimizi. Maskeler takıldığı oluyor iş yaşantısında, dış yaşantıda. Ama en samimi olduğumuz kişilerle, bu evladımızdır, eşimizdir, annemizdir, babamızdır, bunlarla da oyun oynamayı başlıyorsak işte orada bir sıkıntı vardır.
Evet, mesela çocuğa boşanırken biz aslında anlaşıyoruz falan gibi. Yani samimi, en samimi olacağın yarata yalan açıklamalar yaparak. Evet. Peki bunu açıklamak için çocuğa mesela nasıl bir dil tercih etmek lazım? Mesela anlaşamıyorsun ve genellikle suçlama dili olmaması lazım bence çocuğu anlatırken. Yani o annen veya anne yokken o böyle yaptı gibilerindense beni almak lazım. Ben anlaşamıyorum diliyle. Değil mi? Kesinlikle. Onda o zaman ben dili olduğu zaman suçlama olmuyor otomatikman.
Evet, ben dili ve biz dili. Biz artık ayrı evlerde yaşamaya karar verdik. Aynı evde oturmayacağız. Ama babanla da birlikte olacaksın. Benle de birlikte olacaksın. Biz senin ölene kadar anne babanız. Ama sadece beraber aynı evde oturmayacağız. Birbirimizle bu şekilde bir ilişkimiz olacak. Yani çocuğa açık açık anlatılmalı. Böyle yani... ayrı gayrı baban seyahate gitti. Yok gelecek filan. Böyle kandırmacalarla, uzatmalarla bu oyun oynanmaz yani.
Aynen, doğru söylüyorsun. Yani bir ben anne, yani annen anlaşılacak bir insan değil yerine ben annenle anlaşamamaya başladım gibi, değil mi?
Aynen. Aynen.
Peki sadakatsizlik durumunda farz et. Şimdi boşanmalar nasıl oluyor? Genelde benim gözlemlediğim boşanmalar bir maddi şey başlıyor ailede. Maddi durum bozuluyor. Bir o neden olabiliyor. Bir de sadakatsizlik falan var. Bu iki durumda ne yapmak lazım? Bize bunu biraz anlatır mısın?
Yani iki durumda da yine açık. Yani şimdi bu durum karı kocanın arasında halledilmesi gereken bir durum. Çocuklar hiçbir şekilde ne para mevzusuna ne sadakatsizlik mevzusuna bunlara girmesi gerekmiyor. Onlarla ilgili değil. Her iki yaş küçükse. Aynı şekilde karı koca ilk önce kendi arasında bu öfkeyi, bu tartışmayı halletmeli. Bu çocuğa da bunu uygun bir dille beraber artık beraber yaşamayacaklarını, iki ayrı evinin olacağını, ikisini de rahatlıkla görebileceğine dair çocuğa güven vermek gerekiyor. Evet,
ben de katılıyorum buna. Bence de sadakatsizlik durumunda bunu çocuğa söylemek onu yıkar. Çünkü çocuklar genelde kendilerini, özellikle çocukluk çağında, kendilerini baba ve annelerinin yarısı gibi görüyorlar. Yani o çocuğun aslında bir kişinin sadakatsiz olduğunu açıklamak, o çocuğun bir yarısını da zedeliyor. Kendi, çünkü babasının yarısı, annesinin yarısı gibi görüyor kendini. Tabii. Düşünüyorum.
Yani zaten burada sadakatsizlik yapılan kişi çocuk değil aslında. Evet. Eşe bir sadakatsizlik var, çocuğa yok. O yüzden onun bu işle ilgisi yok.
Bravo, çok güzel söyledin. Hatta sosyal konumunda çocuk kendini aynı cinsten olan ebeveyniyle özdeşleştiriyormuş bir yaşa kadar. Yani kızsa anneyle özdeşleştiriyor, erkekse babayla özdeşleştiriyor. Bunun içindeki o baba imajını yıkmak ya da anne imajını yıkmak kızın gerçekten çok
zararlı.
Tabii
çok zararlı. Çok zararlı.
Ama yani bunu yapabilen insan da, ben genelde şunu gördüm çevremde. Boşanırken maalesef buna hiç dikkat edilmiyor. Özellikle de erkekler. Yani dandun girişiyorlar. Bak ben seni nasıl sürdüreceğim. Hele boşanmayı isteyen kadınsa ve bir erkek istemiyorsa, bu erkeğin bunu makul karşıladığını ben daha pek göremedim açıkçası.
Yani evet, pek böyle bir şey yok. Ben de pek görmüyorum. Orada o intikam bayrakları çıkıyor.
Aynen öyle. İntikam, o intikam baltası çıkıyor topraktan.
Yani nasıl intikam alabilirim? Çocuğumla mı intikam alabilirim? Parayla mı intikam alabilirim? Yani o dediğiniz gibi bel altı vurma. Her türlü canını acıtma, canını yakma. Bunlar maalesef yaşanırken tabii otomatikman çocuk da etkileniyor. Çünkü burada çocuğun aslında etkilendiği şey annenin ve babanın psikolojik durumu oluyor. Tamam, bir değişim oluyor, evet, ama asıl etkilendiği şey annenin ve babanın psikolojik durumu. O yüzden anne ve babanın kendi ruh sağlıkları çok önemli. Çocuğun bu durumu rahatlatabilmesi için. Eğer anne ve baba iyi ve mutluysa gerçekten, ama sahte olmadan, yani bazıları da ben çocuğumun yanında hiç ağlamıyorum. Ben çocuğumun yanında hiç belli etmiyorum. Böyle bir şey yok. Bu yalan.
Evet, o yalan işte.
Bu yalan. Neyse ne, çocuğa eğer iyi hissetmiyorsan çocuğuna bunu söyleyeceksin. Ben şu an kendimi iyi hissetmiyorum. Ben şu an sinirli hissediyorum. Lütfen benimle şu an fazla konuşma. Neyse o duygu durumu, bunu ifade etmek
evet,
lazım.
Evet, evet, çok doğru. Hatta şunu demek lazım. Kötü bir dönem geçiriyoruz annenle ben, ama sen kendini kötü hissetmek zorunda değilsin. Sen çıkabilirsin, arkadaşlarınla eğlenebilirsin ve seni mutlu görmek bizi de mutlu edecektir. Bu çok bir olgun bir laf.
Kesinlikle.
Yani biz kötüyüz ama sen kötü olmak zorunda.
Aynen. Çünkü ne oluyor? Çocukta suçluluk duyguları belirmeye başlıyor. Bravo. Kendine mutluluğu bu sefer çok görüyor. Onun arkadaşlarıyla gezmesi, mutlu olması gerçekten sanki kötü bir şeymiş gibi algılanıyor.
Ve birçok çocukta ben bu boşanmadan sanki ben de suçluyum bilinçaltında şeyi var. Eğer böyle yaparsa anne baba sen kendini iyi hisset, çık eğlen. Bizi seni mutlu görmek bizi de mutlu edecektir demek de çocuğun boşanmadan kendini suçlu hissetmesini de engelleyecek bir durum.
Kesinlikle. Yani ben de hatırlıyorum çocukluğumda annemle babam ayrılmış. Çocukluğumda
kaç yaşındaydın 18 sen?
Yaşındaydım gerçi. Çok da küçük değildim.
Tam 18'dim.
18'dim ben.
Belki 18 yaşına girmeni bekliyorlardı senin.
Olabilir. Evet. Değil yani mi? Zaten boşanmalar hiçbir zaman o yıl değildir. Duygusal boşanma çok daha öncesinde olmuştur.
Doğru.
Ben onlar annemle babam benim 25-26 sene sonra boşandılar. Muhtemelen çok daha erken oldu o duygusal boşanma.
Ama sen hissetmedin galiba.
Yani ben nasıl hissettim? Diyorsun kaç yaşında olursan ol seni etkiliyor ve o dönem Ankara'da okuduğum yıllarda üniversite yıllarım bir böyle gezi ayarlamıştık bir arkadaşımla tatile gideceğiz bir tatil döneminde annem sen nasıl ben bu kadar kötü durumdayım sen nasıl tatile gitmeyi düşünürsün
yanlış.
Diye evet bana mesela bir duygusal yükte bulunmuştu çok üzülmüştüm oraya gittim ama o duygu yüküyle gittim mesela. O yüzden ben de bu durumu yaşadım. Mümkün olduğunca çocuğuma bunu yansıtmadan hareket etmeye çalışıyorum. Kötü olduğum zaman kötü olduğumu söylüyorum. Mümkün olduğunca onunla iyi ve kaliteli zaman geçirmeye çalışıyorum. Böyle bir şey. Yaşanan bir durum yaşanıyor herkes. Birçok kişi, birçok çocuk bu durumu yaşıyor tabii.
Evet. Peki senin o zaman boşanma 18 yaşındayken olduğunda intibak etmen, yeni hayatına intibak etmen zaman aldı mı yoksa nasıl anlatamadım bunu?
Yani tabii benim yeni hayatım Ankara'da başlamıştı o yıllarda.
Ha, sen ayrıydın zaten
onlarda. Ben zaten ayrıydım ama tabii zor yıl annemin psikolojisinin toparlanması, uzun süren bir depresyon süreci, onun toparlanması, onunla beraber benim de olumsuz etkilenmem, babamın yeni hayatı filan. Tabii ki 18 yaşında dahi olsam 18-20'lerde bile bu dönem çok da kolay olmuyor.
Ama iyi boşanan çiftlerde şunu da gözlemledim mesela. İyi boşanan çiftlerde çocuk bir hatta diyor ki ya iyi oldu diyor. Eskiden bir evim vardı şimdi iki evim oldu diyor.
Hatta geçen gün bir tane karikatür vardı. Bir gazetede gördüm galiba. Şimdi iki tane çocuk, iki erkek çocuk konuşuyorlar aralarında. Okul başlamış pazartesi günü. Nasıl geçti senin hafta sonun diyor çocuklardan biri. Vallahi diyor süper geçti diyor. Babamla diyor işte sevgilisi Funda ile diyor sinemaya gittik. Oradan çıktık yemeğe gittik. Oradan çıktık bir şeyler içtik diyor. Sonra eve geldik diyor. Bir film koyduk, film izledik. Sonra yattık diyor. Sabah kalktık kahvaltıya gittik diyor Boğaz'da. Öyle yaptık, şöyle yaptık. Sonra anneme geçtim diyor. Pazar annemle işte arkadaşı Ahmet'le beraber şuraya gittik, buraya gittik bunu yaptık. Senin nasıl geçti diyor. Vallahi bizimkiler evli. Cevap o. Yani
bu ikinci bir fasıl o. Şimdi ona da gelelim. Yani mesela boşanıyorsun değil mi? Bir müddet sonra yeni bir manitan oluyor. Bu manitaları çocukta tanıştırmak gerek mi? Değil mi? Bir müddet saklamak mı gerek? Bu konuda ne düşünüyorsun?
Yani bu tabii ilişkinin kalitesine ve şeye bağlı. O ciddiyetine bağlı. Tabii çocuğun sürekli farklı farklı kişiler görmesi çok doğru olmayabilir.
Değil mi? Çünkü herkes boşandıktan sonra bir müddet özgürlük diyerek biraz değil mi? Gezmek, tozmak istiyor yani.
Evet.
Biraz gönül eğlendirmek istiyor.
Yani.
Bu kısa vadeli şeylerde sanki tanıştırmayıp da ciddi bir şey olunca.
Evet, o zaman tanıştırmak daha doğru aslında. Yani beraber paylaşılan tabii güzel anlar, şeyler olabilir tabii ki ama burada şey önemli, o ilişkinin kalitesi, o ilişkinin ciddiyeti. Hı hı. Çocuğu tanıştırırken, hatta bir danışanım vardı benim yıllar önce, baba oğul yaşıyorlardı. Babanın da uzun yıllardır çıktığı bir kız arkadaş vardı ama ayrıldılar. Baba beni aradı dedi, nasıl dedi, ben dedi ayrıldım. Sence dedi ben devam ettireyim mi onların görüşmesine, devam ettireyim mi? Çok seviyor eski kız arkadaşımı. Nasıl yapalım hani ben ayrıldım ama o görüşmeye devam etsin mi diye sordu mesela baba bana.
Evet sen ne dedin?
Yani orada o çocukla, çocuk kaç yaşındaydı o zaman? 3. sınıfa gidiyordu o yıllarda. Bundan 4-5 sene önceki bir olay bu.
İlkokul 3.
İlkokul 3'tü de işte 9 yaşlarında filandı. Sonra çocuk kendi kendini unuttu onu. Çok da görüşmediler. Görüşmek istiyorsa tabii ki görüştürün ama hani bunun bir zorunluluk olmadığını söyledim mesela.
Evet.
Bir zorunluluk değil. Tabii ki anne yerine geçmez. Ya da bir erkek arkadaş baba yerine geçmez. Onlar sadece babalarının, annelerinin arkadaşları şeklinde görüyorlar aslında.
Evet.
Bir anne baba yerine geçecek kişiler değil aslında onlar.
Doğru. Evet, bir şarkı dinleyelim mi? Bir ara verelim. Ondan sonra yeniden devam ederiz. Bugün programda bu Wish You Were Here'i çalmıştım ben. Semra Hanım'ın anısına. Şimdi bir Wish You Were Here'i Pink Floyd'dan çalmıştım. Şimdi de onun neşeli versiyonu olan bir reggae grubu var. Afrikalı. Fil dişi sahilli. Alpha Blondy. Onun çok o hafif depresif şarkıyı çok neşeli bir hale getirmiş bir versiyonu var. Onu çalalım. Sonra devam ederiz mevzuya. Evet. Yayındaysak. Şimdi peki boşanmanın bir yası var mı sence? Bir yas dönemi var mı? Mesela ölümle biraz benzeştiriyor zaten değil mi? Bir şeyin, bir ilişkinin ölmesi zaten.
Ama. Aynen.
Bir canlı bir şeyin, belki bir fiziki bir şeyin ölmesi değil ama ruhani bir şeyin ölmesi.
Kesinlikle. Hatta fiziki bir şeyin de, birçok şeyin ölmesi aslında boşanmak demek. Bütün alışkanlıklarının değişmesi, hayatının değişmesi, evinin değişmesi, yerinin, yurdunun değişmesi, her şeyin değişmesi aslında. Ve tabii ki bu dönem baktığımız zaman özellikle erkeklerde o boşanmanın ertesinde hemen ard arda yaşanan ilişkiler, bunu unutmak için, acısını çıkartmak için başka kişilere sarılmak, başka ilişkilere sarılmak. Bunlar aslında çok sık görülen şeyler ama çok aslında yanlış. Yaralı bir ruhu başka bir sağlıklı ruhla tamir edemezsin. Başka bir ruhla tamir edemezsin. Kendi yaralı ruhunu aslında kendin tamir etmen gerekiyor.
Yani ilacı dışarıda aramamak lazım.
Kesinlikle. Ya da hemen kullanılmaya başlanan antidepresanlar var. Hı-hı. O acıyı bastırmak. Aynı zamanda ölümden sonra da mesela bazı psikiyatristler hemen antidepresan verirler. Bu süreci kolay atlatsın diye.
Yanlış mı bu?
Kesinlikle çok yanlış. Şimdi acının yaşanması lazım. Bu ne olursa olsun. Acı da bir duygudur ve yaşanmayan acı çok uzun süreli olarak yayılır insan hayatına.
Evet, doya doya yaşamak lazım. Bak, bunu şimdi sen söyleyince aklıma bir şey geldi. Benim annem de 51 yaşında kanserden vefat etmişti ve son zamanları çok acılıydı. Ben bazen yanından ayrılıyordum. Banyoya gidip kapatıyordum kapıyı ve aynaya bakarak, kendime bakarak ağlıyordum. Bu acıyı doya doya yaşamamı sağlıyordu. O zaman bilmiyordum bunu niye yaptığımı ve garip karşılıyordum. Kendi kendime, sen manyak mısın oğlum? Diyordum. Şimdi sen bunu söyleyince ona uyandım. Demek ki o bilinçaltının acıyı doya doya yaşama isteğiydi.
Kesinlikle.
Ve de iyi geliyordu bana.
Kesinlikle. Yani sürekli çıkılan eğlenceler, içilen içkiler, alkollü ortamlar, barlar, kadınlar, adamlar, şimdi unutturmaya çalışmak mesela. Bunlar doğru şeyler değil.
Zaten şimdi böyle bir sendrom oluştu insanlarda. Sürekli has peşinde koşan insanlarda.
Aynen.
Kaliforniya sendromu diyorlar buna. Devamlı eğlence, devamlı kaçış. Yani
kaçış.
Kendinle yüz yüze gelmeme.
Aynen öyle.
Aslında kendinden kaçış.
Aynen öyle.
Yani boşanmayı da diyorsun ki bunu yaşamak lazım. Eğer içinden gelmiyorsa sırf özgürsün diye başka insanlarla birlikte olmamak lazım.
Kesinlikle. Yani bu dönemi bir yaşayacaksın. Bunun, bu kayıbın acısını bir yaşayacaksın. İster bir boşanma kaybı olsun, ister bir ölüm kaybı olsun, bir yakının ölümü olsun. Bu acı yaşanması lazım. Hatta hani şey denir, 40 günmüş bu yas dönemi derler ya, 40 gün, 40. 40'ı çıkmak falan denir. Bebekte 40'ı çıkmak denir, ölümde 40'ı çıkmak denir. Onu şöyle bir duymuştum ben. İçinde 40 tane mum yanarmış bir kayıp yaşandığı zaman. Her gün bir mum sönermiş. Ama bir tane mum hep yanarmış.
Sonuncusu.
40.
O hep
mum.
Yanacak.
O yani. Hep yanarmış. Yani
arada hatta o acıyı yad edeceksin. O da o muma oksijen olacak. Yeniden yanmasını sağlayacak.
Yani evet, hatırlamam.
Değil mi? Mesela absürt zamanlarda benim de bazen annem aklıma gelir ve iki damla gözyaşı hiç olmadık bir yerde dökünce o yine rahatlamayı sağlıyor.
Yani o yüzden şimdi ne oluyor? İnsanlar dediğiniz gibi kaçış. Kendinle yüzleşmekten kaçış. Birçok yerde demin de bahsettik. İnsanlar kendilerine girmemek için, kendi içlerine, özlerine girmemek için ya işte maskeler takıyorlar, üstlerine, başlarına kıyafetler giyiyorlar. Hep üstler başlar maskeyle, samimiyet yok. Aynı zamanda bu kayıplarda da maskeler giyiliyor, sanki iyiymiş gibi, çok iyiymiş gibi, hiçbir şey olmamış gibi davranışlar, bunlar yaşanıyor.
Kimi boşanmada da sanki geriye dönüş olabilecek gibi de böyle şeyli, temkinli davranılıyor sanki.
Ha, bir de o da var.
Var değil mi onlarda?
Tabii, bir de o da var.
Yani tekrar, belki ya daha iyisi çıkmasa yine eskisine
yine
döneriz.
Döneriz tabii.
Böyle şeyler de gözlemledik sanki.
Tabii, yani var, hepsi var. Ama şimdi buradaki en asıl ve gerçek olan şey kişinin kendi iç yolculuğunda kendini tanıması. En önemli şey bu. Kendini tanımak demek, işte biz aslında psikologlar bunu yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu terapi süreci denen şey aslında kendi içinde yaptığın bir yolculuk. Kimi boşanmadan sonra buna karar veriyor. Kimi...
Yani siz o yolculukta yol arkadaşı oluyorsunuz.
Aynen öyle.
Değil mi?
Kendini tanımanda bilmiyoruz aslında biz kendimi. Sen kimsin yani? bilmiyorsun. Çünkü o kadar enteresan ki bu çocukluk yaşantılarımız bizi acayip bir şekilde etkiliyor farkında olmasak da. Ta özellikle de dil öncesi dönem. Hı-hı. Dil öncesi dönemde yaşanan şeyler dile dökülmediği için, yani ne diyeyim size, 0-3 yaş, 0-2 yaş arası. Bunlar iyice bilinçaltında kayıtlı, böyle kara şeylerde kayıtlı. Ve biz 7 yaşına kadar bir senaryo yazıyoruz. Buna yaşam senaryosu deniyor. O senaryoya göre de hayatımıza insanlar çekiyoruz. İşte senaryoda güvenilmezlik varsa hayatımıza güvenilmez insanlar çekiyoruz ki işte ben biliyordum zaten insanlar çok güvenilmez demek için. İşte senaryomuzda aldatılma varsa aldatan kişileri çekiyoruz senaryomuza.
Hadi ya.
Evet, buna yaşam
senaryosu. Bu enteresan yani.
Bu yaşam senaryosu.
Hani bu şeyi anladım, şey aklıma geliyor. Arayan Mevlasını da bulur, belasını da lafı
aklıma. Aynen öyle. Senaryo, çocuklukta belirliyoruz biz yaşantımıza. Şimdi ne oluyor? Oluyor terapi sürecinde, sen senaryonun farkına varıyorsun. Buna senaryoyu yeniden yazmak denir. Tekrardan yeni bir senaryo yazabilirsin yetişkin zihninle. Ama sen bunu yazmadığın zaman, biz çocuklukta belirlediğimiz, ama hepimizin böyle mutlu bir çocukluğu yok. Yani hepimiz illaki bir şeyler yaşıyoruz.
Bir dakika, burada araya girmek istiyorum. Hı. Yani şunu demek istiyorsun. 7 yaşına kadar mutsuzsa bir çocuk, ileride ilişkilerinde de mutsuzluğa doğru bir eğilimi olacak bilinçli olmadan.
Şöyle de bir karar vermiş olabilir. Ben annemler gibi olmayacağım. Ben bunlar gibi yapmayacağım. Yani. Ben bunlar gibi yapmayacağım deyip de hayatında çok daha farklı bir yol da alabilir. Şimdi iki kardeş, bakıyorsunuz bambaşka iki kardeş. Aynı ailede doğuyorlar. İkiz oluyorlar. İkizlerin de hayat yolları bambaşka olabiliyor. Yani bunun şeyi yok, matematiği yok psikolojinin. Tamamıyla o yaratılış, o gelirken getirdiği, ne diyeyim, o kişilik özellikleriyle beraber çocuk kararlar alıyor. Mesela bana gelen bir danışan vardı zamanında. Gayet hoş bir adam. Gayet yakışıklı. İşi, gücü, parası, her şeyi var.
İdeal damat yani. Yani.
İdeal damat. Karısıyla boşanmış çünkü karısı onu aldatmış. Evet. Sevgilileri oluyor.
Öfkeli miydi peki karısı?
Öfkeli. Bütün kadınlar öfkeli. Bütün kadınlar öfkeli. Çünkü her kadın bunu aldatıyor.
Hadi ya.
Her kadın aldatıyor.
Hem başarılı, diyor, hem yakışıklı, hem de aldatılıyor.
Ya diyor, ne bu ya diyor. Bütün kadınlar güvenilmez diyor.
Başka neyse, bir eksiği mi var adamın acaba?
Adam gayet şey bir adam, ama bakıyorsunuz dön geri çocukluğuna. Anne ile güvenli bir ilişki kurmamış. Yazmış o ara kafaya. Kadınlar güvenilmezdir. Nerede güvenilmez kadın var? Onlara aşık olur. Şimdi senaryo onları çeker kendine. Çünkü anneyle bu ilişkiyi kurmamış, bu güvenli ilişkiyi kurmamış, anne tarafından bu güvensizliği yaşadığı için, aynı şeyi yaşamak için, çocukluğunda yaşadığı senaryonun tekrarını yaşamak için bunları böyle çekecek, cımbızda bulacak. O zaman da, şimdi her zaman da tanıdık olan bize daha şey gelir, daha kolay gelir, daha rahat gelir. Tanıdık olanı yaşamaya aslında meyilliyizdir, istediği kadar kötü olsun. O yüzden tanıdığı yaşamaya meyilli olduğumuz için de bu tarz kendi çocukluğumuzda yaşadığımız şeyleri, yaşamaya benzer şeyleri hayatımıza çekeriz. Terapi süreciyle de bunların farkına varıp aslında yeniden senaryomuzu yazıp yeniden bir hayatı kurguluyoruz.
Yani aslında farkına varmak bizi o yönden kurtaracak, değil mi?
Evet, farkına varmak ve yeni kararlar almak.
Evet.
Böyle bir şey var. Psikoloji işte bunu yapmaya
çalışıyor. Siz o farkına varmayı sağlıyorsunuz kişide.
Bakıyor mesela, bazı kişilerde de şu var. Ben her şeyin farkındayım. İşte bu. Ben bunları yaşadım. Çocukluğumda şu travmalar var. Ne olacak? Fark ediyorum ama bir şey değişmiyor hayatımda. Hiçbir şey olmuyor. Ben her şeyde gidiyorum. İşte reikileri de yapıyorum. Yok access bars da yapıyorum. Her türlü şifa eğitimlerine gidiyorum. Ama her şey aynı. Şimdi bir de şöyle bir şey var insanlarda. Zaman, sabır. Bir şeyin olgunlaşabilmesi için o yeni kararın, yeni hayat yollarının sindirilmesi gerekiyor. Ve o dönemlerin, yani o çocuklukta yaşanan acılı dönemlerin, üzüntülü dönemlerin yasının tutulması gerekiyor. Deminki bahsettiğimiz yas dönemi.
Eski yasları bir daha tutmak gerekiyor.
Tutulmamış olabilir. Çocukken üstü kapatıldı, geçildi. Yok bir şey yok. Bu hani mesela şey, çocuk düşer, dizi kanar. Annesi bir şey yok der, çocuğun ağlamasını engeller. Bir şey var orada, çocuğun dizi kanıyor. İşte onun gibi bir şey. Bir şey var yani. Var olan şeyi açmak lazım. Deşmek lazım.
Üstü örtülü şeyi bırakmamak lazım.
Bırakmayacağım.
Çok güzel.
Bırakmayacaksın, üstü örtülü bırakmayacaksın. Acıtsa da, kanatsa da onu çıkartacaksın meydana, bir konuşacaksın. İşte onlar özgürlük sağlıyor aslında.
Aslında kişi sana anlatırken, psikoloğa anlatırken, kendini de sana anlatırken tanıyor diyebilir miyiz buna?
Diyebiliriz. Aslında orada psikolog iyi bir dinleyici. Siz başka bir atıyorum arkadaşınızla da aynı şeyleri konuşuyor olabilirsiniz. Annenizle babanızla da benzer şeyler konuşuyor olabilirsiniz ama bir şekilde size akıl veriliyor, fikir veriliyor. Bak öyle düşünmene gerek yok. Bak böyle yaparsan daha iyi olur. Bak bir de burasından bak daha güzel oldu. Size hep böyle bir akıl vermek, yol göstermek. Böyle bir şey var dışarıdaki kişilerden. Bir psikolog görüşmesinde, bir terapi görüşmesinde size çok fazla akıl verilmez. Çok fazla ne yapmamız gerektiği söylenmez. Duygularınıza bakılır. Sen ne hissediyorsun? Karşımdaki kişi bana ne hissettiriyor? Ben kendime bakarım. Ve genellikle de karşıdaki kişinin bana hissettirdiği şey, o kişinin dış dünyada hissettirdiği şeye benzer şeyler olur. O kişi beni çok üzüyor olabilir, çok böyle onu kurban şeyiyle görüyor olabilirim. Ya da bende böyle bir yerimde bir sıkıntıya sebep oluyor olabilir. Ben burada mesela bir terapist olarak bazı durumlarda bunları paylaşıyorum. Bazı durumlarda kendime saklıyorum ve onu tutuyorum kendime bir bilgi olarak. Ama bu da önemli bir bilgi olabiliyor danışan için. Çünkü ben diyor süperim, her şeyi çok iyi yapıyorum. İşte boşanan kadınlar değilim, her şeyim çok iyiydi. Kocam beni neden aldattı? Bu kadar evimin yemeğini yaparım, çocuğuma iyi bir anayım. Evim tertemiz, her şeyim, çalışıyorum, para kazanıyorum, her şey var. Bu adam manyak mı, niye beni aldatıyor?
Yani aslında bu tipler kendinin fanatik taraftarı olan tipler
var,
değil mi?
Var, böyle tipler de var. Nasıl olur?
Ve bunlar çok kötü danışanlar değil mi senin için? Bunları çünkü kendiyle yüz yüze getirmek çok zor.
Zor öyle yani, kendini göremeyen insanlarda zorlanıyorsun. Gerçekten.
Peki gördüğü zaman bir de onun depresyonuna giren oluyor mu? Ben ne kadar boktan herifmişim diye.
Oluyor ama girmesi de gerekiyor. Evet, gör bir de boktanlığında gör. Aha. Gör yani, niye görmeyesin yani. Kim bak geçen gündür bakayım ne anlatılmıştı bana. Bir meslektaşım, bir psikolog arkadaşım anlattı. Karşısında bir bey, ben işte şöyle iyiyim, böyle bu kadar süperim, şöyle mükemmelim. Bak inanıyor musun? Tuzu alıyorum, tuzu bile hanımın önüne koyuyorum. Yani düşün, bu kadar iyiyim.
Sana mı söylüyor?
Benim bir meslektaşım anlatmış, o anlattı. Evet. Bizim bir böyle psikologlar toplantılarımız oluyor. Bakmış, affedersin pardon ya demiş. Tuzu koyuyorsun da ne oluyor, sen nesin ya, sen ne zannediyorsun kendini ya demiş. Beş para etmez adamın tekisin diyor.
Psikolog mu demiş?
Psikolog
mu?
Yani böyle.
Ama o da doğru değil.
Yani belki onu o kadar dememiş olabilir, şimdi belki bir abartmış olabilirim ama verdim diyor, o kadar beni sinirlendirdi diyor. Artık yani görmesi gerekiyordu diyor. Yani bazen gerçekten görmüyor kişiler kendilerini. O gözü de birinin açtırması lazım o gözü.
Peki açılmış mı?
Valla orada kaldık, orayı bilmiyorum, sorarım.
Çünkü kimisi de böyle kendi aleyhine bir şey söylendiği zaman seni hemen düşman ilan eder.
Tabii gelmeyebilir, bir daha seansa gelmeyebilir. Evet. Yani onların tabii dozları var ve zamanlamaları var. İlk geldiği birinci, ikinci seanstan belki bu söylenmez ama bazen yüzleştirme yapmak o kişinin değişmesinde faydalı oluyor.
Bir de genel mesela benim sevdiğim bir yöntem de karşıdaki insan sana bunu yapsaydı falan deyip yüzleştirmek. Hmm. Bir de genelde evet, şunu ben seviyorum. Mesela sen kendin gibi biriyle iyi anlaşır mıydın? Lafı kişiyi kendiyle yüz yüze getiriyor. Değil mi?
Doğru.
Mesela kavgacı biri düşünüyor, ya ben kendimle anlaşamazdım galiba diyor falan.
Tabii orada bir nevi şey.
Değil mi?
Yani işte şeyde de seanslarda, terapilerde de doğallık, samimiyet, onu kurgulamak lazım. O seansta kurulan aslında açık iletişim diyeyim. Hı. O kişiyi dışarıda da açık iletişime öğretiyor, samimiyeti öğretiyor. O yüzden bizim yaptığımız işte o samimiyet çok önemli.
Peki boşanmadan sonra çok danışanınız oluyor mu?
Evet, boşanma sürecinde daha çok oluyor. Sürecinde diyeyim. Daha tam boşanmadan çocuğa bunu nasıl söyleyeceğiz? Nasıl yapacağız? O an çok süngüler inmiş oluyor artık. Hani ne yapalım, en iyi şekilde boşanalım.
Yani falan. Boşanmadan sonra değil, boşanmadan önce gelenler çoğunlukta.
Benim şu dönem o grup hastam çok var, danışanım diyeyim.
Peki çoğunluk kadın mı erkek mi?
Kadın.
Öyle mi? Kadınlar daha hassas belki.
Evet, çocuklarımız etkilenmesin, çocuğumuz iyi olsun şeklinde çalıştığım bir grup, danışan grubu var. Ama maalesef işte öyle diyorlar ama çocukları getiriyorlar aslında. Ama gitmeleri gereken kendileri. Orada zorlanıyorum ben mesela. Çocuk, tabii çocuk beraber
bir dakika, istiyor. Kadın çocuğuyla mı geliyor? Böyle?
Çocuğunu getiriyor oyun terapisine.
Anladım.
O çocuğunu getiriyor, çocuk bu sürece.
Adam yok ama. Adam yok.
Adam yok.
Yani enteresan bir şekilde ben mesela bunu yeni öğrendim. Dünyadaki hapishanelerdeki suçluların %93'ü erkekmiş.
Erkek, doğru.
Korkunç bir şey bu.
Doğru. Yani neden? İşte kadın bir bastırıyor ya. Yani bu 93'e 7 çok şey bir oran yani. Ama şiddet ve öfke hepimizde, yani kadın erkeği yok bunun. Şiddet hepimizde var, öfke hepimizde var. Doğal duygu bu.
Peki tek tük erkek de geldiği olmadı mı ya?
Tek tük yani karı koca gelenler oluyor.
Tek başına erkek?
Tek başına erkek. Bir keresinde şöyle bir şey yaşadım. Bir erkek danışan geliyordu çocuğunun velayetini almak için.
Tamam.
Çünkü annenin yanlış ilişkileri olduğunu söylüyordu. Annenin hemcinsiyle,
yani.
Annenin hemcinsiyle ilişkisi olduğunu söylediği için çocuğunun velayetini almak üzere çocuğunu getiriyordu. Kendi de geliyordu.
Bir dakika. Anne lezbiyen yani.
Evet. Ve şöyle bir şey yaşadım. O da enteresan bir şeydi, deneyimdi. Mahkemeye çıktım. Ama beni de çok aslında bu zedeledi bu süreç. Yani hani bir kadın lezbiyen diye çocuğu babaya vermek, ben de çok kötü hissettim bu durumda.
Yani adam karısı lezbiyen oldu diye çocuğu kendine almak istiyor.
Sonra bana hakim dedi ki, kızım dedi, sen dedi böyle iyi okumuşsun. Kafası çalışan da birine benziyorsun. Sen dedi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde olsaydın dedi. Hı. Ve dedi anne lezbiyen diye bu çocuğu anneye vermeyin der miydin dedi.
Bana. Vay, hakime helal olsun.
Hakim bunu dedi bana.
Hakim olaya tamamen hakim olmuş.
Aynen öyle.
Yaşlı mıydı?
Vardı, kaçtı yani 55-60 falan. Çok wow. Da şey değil. Ondan sonra hayır demezdim dedim. Ki babam yani çok orada şey ve sonra anne.
Müvekkiliyle papaz olmadım.
Yani orada o şeyi yapamazdım yani.
Peki o dinliyor muydu dava? Yok.
Anne de dinliyordu. Anne korktum da o ara bana saldırılacak diye şey oldum. Bayağı bir korku yaşadım o dönem.
Ama bir psikoloğun bir davada çıkması da bence çok doğru.
Yani bilirkişi şeyi adında çıkabiliyorsun. Çocuğa uyguladığım testler vardı. O testleri sundum orada hakime.
Yani sen adam kazansın diye davayı değil mi?
Ben orada aslında taraf tutmadım. Ben orada çocuğun psikolojik durumunu, o yaptığım testlerin doğrultusunda çocuğun durumunu anlattım. Çocuğun babayla iyi bir ilişkisi olduğunu filan. O tarz onlar üzerinden gittim. Anne bana gelmemişti. Anneyle, o yüzden anneyle ilişkiyi çok bilmiyordum. Kurgulayamamıştım. Hı-hı. Bu şekilde konuştum.
Ya bu çok iyi bir Amerikan, çok iyi bir film olur aslında bu.
Yani böyle.
Peki nasıl dava, nasıl bitti?
Anneye verdi.
Vay be.
Sürdü gerçi dava, uzun şeyler
ama
sürdü.
Bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de böyle bir hakim olması beni çok çok çok sevindirdi yani.
Yani böyle bir şey yaşadık. Sonra hakimi hatta araştırdım. Hakim böyle duruşmalarda bir klasik müzikler dinleyen, böyle farklı bir hakimmiş. Öyle bir hakime denk gelmişiz yani.
Evet.
Şimdi unuttum ama benim için de çok değişik bir tecrübe oldu yani.
Peki davadan sonra sen danışanınla bir şey oldu mu aranızda?
Yok, sonra tekrardan şey olmadı yani. Çok tekrardan görüşmedik.
Hmm,
konuştuk, telefonlaştık. Davanın sonucunu söyledi. Artık hayırlısı olsun dedik. Yani.
Evet, güzelmiş. Enteresan.
Evet, yaşanıyor farklı farklı şeyler. Yani hiçbir şeyin burada şeyi aslında matematiği yok. Bu psikolojinin matematiği yok. Yani velayet
ama 1960'a kadar, 1960'a kadar İngiltere gibi medeni bir ülkede eşcinselliğin 2 yıl cezası vardı.
Hı.
Yani böyle bir dünyada, değil mi? Türkiye'de böyle bir davada çok başarılı buldum. Evet. Hatta evet. Meşhur Oscar Wilde 2 sene hapis yattı bu yüzden.
Öyle mi?
Tabii, İngiltere'de hapis yattı. Bir soylunun oğlunu baştan çıkardığı için soylu üstüne gitti.
Onun bir kitabını okudum son. Neydi o kitabın adı? Oscar Wilde'ın, dur bakayım. Dorian Gray'in portresi. Dorian Gray'in portresi.
Güzel mi?
Çok yakışıklı bir adam. O kadar güzel ve yakışıklı ki.
İsmi de güzel. Dorian
Gray.
Altın gibi.
Evet, Dorian Gray ve onun resmini yapan ressam, yani böyle o kadar güzel bir portre yapıyor ki. Ve adam o portreye aşık oluyor, bu Dorian Gray. Herkes o portreye müthiş övgüler yağıyor, bilmem ne. Ve bir gün bir dilek tutuyor. Bütün diyor, ben diyor asla yaşlanmayayım. Bütün o yaşlılık, çirkinlik bu portrede olsun diyor. Ve adam o kadar çirkinlikler yapıyor ki yaşantısının içinde. Ama çok güzel bir adam. Hiç yaşlanmıyor. Yıllar geçiyor, adam hep aynı. Ama portre müthiş çirkinleşiyor. Adam öldürüyor. Çok kötülükler yapıyor. İnsanları dolandırıyor. Çok kötü bir hayat yaşıyor. Ama o kadar güzel ki suratı. Hiç kimse anlamıyor onun kötü olduğunu.
Onun yerine resim yaşlanıyor.
Resim çok çirkin bir resim oluyor. Resmi evinin tepesine çıkartıyor. Üstüne bir örtü koyuyor ve saklıyor resmi. Ondan sonra kitabın sonlarında o ressamı, ressam da aşık bu arada buna, eşcinsel ressamdı. Zaten Oscar Wilde'ın hayat hikayesine benzer bir şeymiş bu. Ya diyor, herkes seninle ilgili artık dedikodular yaymaya başladı İngiltere'de diyor. Ama inanmıyorum, böyle güzel bir adam, böyle bir güzellikten çıkar mı böyle bir şey diyor. Gel diyor, ben sana bir şey göstereceğim. Beraber yukarı çıkıyorlar. Perdeyi indiriyor ve portresini gördüğü anda, ben bu portreyi yapmadım diyor. Ne oldu bu portre? İşte asıl gerçek olan benim diyor. Ve orada ressamı da öldürüyor. Ressamı öldürdüğü zaman orada bir şeyler oluyor filan ve adam da ölü bulunuyor. Portre eski haline dönüyor. Bizim Dorian Gray çok çirkin bir şekilde, ölü bir şekilde bulunuyor sonunda kitapta.
Şey gibi, Pamuk Prenses'in kraliçesi de ölünce çirkinleşen bir cadı oluyor ya.
Vallahi böyle enteresan bir kitaptı. Dorian Gray'in portresi. Hatta yazmış Oscar Wilde, olmak istediğim kişi aslında Dorian Gray'di diye. Herkes beni bu ressam zanneder. Üç tane karakter var kitapta. Ama benim asıl şeyim, olmak istediğim varlık Dorian Gray'di diye. Böyle yanında bir şey vardı. İlginç bir hikaye.
Evet, enteresan.
Yani...
İşte, evet, bir şarkı işte daha dinleyelim istiyorsan. Tamam. Ondan sonra da şeye geçelim. Son düzlüğe geçelim. Ne çalalım? Geçenlerde bir program yaptık Haluk Mesci ile birlikte, Leonard Cohen Tribute diye. Orada artık ölümden evvel Tanrı'ya yazdığı bir sözler var. Diyor ki, "You want it darker," diyor. "My Lord." Artık daha karanlık istiyorsun herhalde. Çünkü gittikçe ölüme yaklaşıyor. Gittikçe ışığının azaldığını hissediyor. Onu dinleyelim, sonra da bir toparlarız.
Shame.
Evet. Yani şimdi o zaman rehber nedir sence bütün bu olaylarda? Boşanma olsun, çocuğa açıklama olsun. Samimiyet mi, doğallık mı?
Evet, rehber aslında yaşam rehberi diyelim aslında buna. Hayatta her şey yaşanıyor. Kayıp da yaşanıyor, ölüm yaşanıyor, boşanma yaşanıyor. Para kaybı yaşanıyor, iş kaybı yaşanıyor, her şey yaşanıyor.
İlişki kaybı yaşanıyor.
Geçen sabah bir şey okudum.
İtibar kaybı yaşanıyor. Değil mi? Bir şekilde yapmayacağın bir şeyi yapıyorsun veya pişman oluyorsun. Kendi itibarını kendi gözünde de kaybediyorsun.
Her şeyi, saygını kaybediyorsun. Birinin şimdi kimin sözü olduğunu unuttum. Ölümün olduğu dünyada aslında hiçbir şey gözüktüğü kadar ciddi değildir diye söylemiş birisi, yine bir düşünür. Evet, biraz mizah, biraz da insanın kendine karşı ve çevreye karşı samimiyeti. Samimi ve gerçek ilişkiler insanı kurtarır.
Evet, hatta Erik Fromm var, psikolog. O diyor ki bilinçaltınıza mizahi bir şekilde yaklaşın.
Aynen, ben öyle bir şeye katılmıştım, workshop'a. Mizah çok kıymetli bir şey, mizah, komiklik. İnsanın kendiyle dalga geçebilmesi çok önemli bir meziyet.
Orada arıza olmadığını gösteriyor aslında. Nerede mizah yoksa altına bak kaşı bir arıza vardır.
Evet, ama çok da böyle her şeye gülen, bazısı mesela geliyor karşına oturuyor, her şeyi çok gülerek anlatıyor. Ölüm anlatıyor, gülüyor. Ay diyor, seni üzmeyeyim, dur şey olmasın. Yani dozunda, ama kendine gülebildiğin, hayata gülebildiğin noktada bir sağlıktır bu, ilaçtır yani, vitamindir. O yüzden şey diyelim, hepimizin böyle samimi, açık ilişkiler kurduğumuz, üstümüzde her daim böyle kalın paltolarla, kalın maskelerle gezmediğimiz yaşantılarımız olsun. Çocuklarımıza, eşlerimize, çevremize, her yere aslında. Çünkü bize...
Yani ölümün olduğu dünyada diyorsun hiçbir şeyi ciddiye alma.
Ya çok da almamak
çok
lazım.
Da ciddiye al. Zaten hayatta çok da ciddiye almadığın zaman da daha güzel geçiyor.
Aynen, öleceğiz zaten, öleceğiz gideceğiz yani.
Belki de melekler de her şeyi hafife aldıkları için uçabiliyorlar.
Ha, değil mi? Süper. İnşallah bizim de öyle hafif olduğumuz, böyle kuş gibi olduğumuz yaşantılarımız olsun. Evet. Diyelim.
Tamam, çok sağ ol Pınar Ok. Teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim.
Bence güzel bir program oldu. Artık Ayça Şen'in yokluğunda, bilmiyorum onu arattık mı? O biliyorsun, bu aralar bayağı bir çalkantılardan geçti.
Evet.
Ama çok güzel yani, ben çok güzel tolere etti. Kendi de zaten bu yönüyle kendi ilk defa karşılaştı. Çok korkuyordu bu olaydan. Biliyorsun anne kız ilişkisi çünkü enteresan.
Evet.
Çok yoğun, çok vicdanın çok olduğu bir ilişki. Başarıyla çıktı yani bu sınavdan.
Evet, zor bir kayıp ama evet, ben de gördüm sabah yani.
Sen onunla eski dinleyicisin galiba,
evet,
değil mi?
Evet, evet. Yani kaç? 98, 97, 98, 99 o yıllardan hatırlıyorum.
Üniversitede
yurtta dinlerdik, o telefon dalgaları, telefon şakaları yapardı.
Evet.
O telefon şakalarını dinleyip bütün yurt böyle yerlere yatardık yani. Bir arkadaşımız hatta yapmıştı bir şaka. Çok gülmüştük o zaman, hiç unutmam, hala da anlatır güleriz yani ona.
Ne yapmıştı?
Bir arkadaşım vardı, onun Adanalı bir oda arkadaşı vardı. Adana'dan buna köfteler geliyor, çiğ köfteler geliyor. Odanın içinde o köfteler açılıyor. Sinir oluyor bizim bu arkadaş, İzmirli. Sinir oluyor. Onun bir şey de söyleyemiyor. Kavga ediyorlar falan ama bir şey de söyleyemiyor. Neyse, Ayça'ya söyledik biz bunu. Ayça arıyor Aslı arkadaşımın adı. Aslı kızım, evet, ben Aynur teyzem. İşte şeyin annesi.
Teyzesini de çok iyi yapar.
Ben Aynur teyzem. Merhaba Aynur teyze, nasılsınız diyor. Ben iyiyim de sen pek iyi olmayacaksın. Çünkü sen benim kızımı dövmüşsün diyor. Ne diyorsunuz Aynur teyze, nasıl dövdüm? Hayır, sen benim kızımı dövmüşsün. Nasıl yaparsın bunu? Aslı bizim korkuyor, telefonu kapatıyor. Tekrar arıyor Ayça. İşte sen benim kızımı nasıl döversin bilmiyorum. Aynur teyze şeyini baya 3 sefer 4 sefer Aslı ayılıyor bayılıyor, biz dinliyoruz. O kadar komikti ki. Hatta sonra birkaç sefer döndü, böyle jingle'larında döndü programın. Evet. Çok komik bir programdı.
Evet.
O yıllardan hatırlıyorum Ayça'yı. Ayça da tabii hayatı komik yönüyle görebilen, mizahi yönüyle görebilen bir kişi.
Evet, aslında hem komik, kendini yönlendirmesi çok güçlü.
Hı-hı.
Çok dramatik de yapabiliyor.
Hı-hı.
Çok komik de yapabiliyor, çok dramatik,
çok dramatik de
yapabiliyor.
Yani yani biz o an koptuk. Gerçekten Aynur teyzeydi yani.
Evet.
Aynur teyzeydi.
Okey, çok çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Bay bay.
Görüşmek üzere.